Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz sizinle. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum.
Evet hocam, bu haftada yine dolu dolu bir gündemle birlikteyiz. Medeniyet coğrafyamızda ve Türkiye'nin etrafında şekillenen gelişmeleri sizinle değerlendireceğiz. Arka planını okumaya çalışacağız. Öncelikle ABD-İran arasında uzunca süren bir savaş vardı ve bu savaşın artık nihayetine erdik diyebiliriz. Bir mutabakat söz konusuydu ve bu mutabakatın da uygulanmasına başlandı. Hürmüz Boğazı açıldı ve mutabakat katın gerektirdiği bazı anlaşmaların uygulanabilmesi için ya da üzerinde bu anlaşmalarda mutabık kalınabilmesi için 3 aylık bir süre var. Bu süre başladı. Her iki heyet de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların ilk etabı da tamamlandı. Evet, geldiğimiz noktada ABD-İran geriliminde sükunet sağlandı. Dünya nasıl bir geleceğe bakıyor ve tekrar bu ateşin alevlenme riski var mı sizce? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, şimdi 28 Şubat öncesinde aslında ne olduğuna bir bakacak olursak, İsrail'in etkisiyle, yani İsrail'in
kışkırtmasıyla diyelim,
Amerika İran'a saldırdı. Hı hı. Ve 3 tane argümanı vardı. Nükleer bütün tesislerimizi yok edeceğiz, yani nükleerle ilgili bağınız kopacak. Hı hı. Vekil güçlere yardım etmeyi bırakacaksınız. İşte Lübnan'da, Yemen'de, birçok bölgede. Üçüncü de işte füzelerinizin menzili İsrail'e kadar uzanmayacak. Şimdi masada bakıyoruz, bunların hemen hemen hiçbirinden bahsedilmiyor. Yani deniyor ki İran'ın o füze teknolojisini geliştirme hakkı var deniyor. Artı o vekil aktörlerle ilgili de herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. İş önceden açık olan Hürmüz Boğazı'nın savaş sırasında İran'ın kapatmasından sonra ortaya çıkan yeni gelişmenin, şu anda Hürmüz Boğazı açıldı. Bugün itibariyle 28 Şubat öncesine dönmüş durumda. Evet. Yani son 3 ay içerisinde en fazla gemi trafiğinin olduğu gün bugün olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla orada trafik normalleşti. Peki geriye dönüp baktığımızda aslında neyi yaşadık biz? İran ilk birkaç gün ağır darbe aldı. Üst düzey yönetici kadrosunu kaybetti. Ama arkasından toparlandı. Tel Aviv'i, İsrail'i vurmaya başladı. Evet. Füzeleri, füze rampalarıyla. Ve isabetli atışlar yapıldı. Sonradan medyaya yansıdığı kadarıyla şunu gördük. Rusya ve Çin İran'a belli füze teknolojilerini, istihbarat bilgilerini vererek aslında Amerika ile Çin'in, Rusya'nın orada İran sahası üzerinde bir teknoloji savaşı, hava savunma sistemleri, füze teknolojilerinin orada bir laboratuvarı oldu ve Çin'in de bu alanda ne kadar ileride olduğunu orada gösterdi ve Amerika karizmasının daha fazla çizilmesini engellemek için aslında hiç de istemediği şartlarda bir anlaşmaya razı olmuş durumda. Dikkat edin, bakın, daha önce İran'ın o dondurulmuş mal varlıkları bile normalde serbest bırakılıyor. İran 3 ay öncesine göre eli biraz daha rahat güçlü hale geliyor. Evet. Ve Amerika buradan ne elde etti diye baktığımızda aslında hiçbir şey. Hani bir yıl önce bu zamana göre baktığımızda Amerika-İran ilişkileri ve bunca olup bitenlere baktığımızda sadece İsrail'in bölgeyi kaosa bulama şeyi ve hala da Lübnan'da yapmış olduğu provokasyonlar neticesinde Trump'la Netanyahu'nun arasının açılması ve gelinen durumda baktığımızda Trump'ın şöyle iki büyük politikası var. Seçime girerken yaptığı propagandada ben büyük savaşları bitireceğim diyordu. Birincisi Ukrayna-Rusya savaşı, diğeri de Orta Doğu. Şimdi Rusya'yla ve Putin'le iyi geçinmek, Türkiye ile Erdoğan'la iyi geçinmek ve böylece Rusya ve Türkiye'yi en azından karşısına almamak. Müttefik olamasa bile, çünkü hedefinin artık dünyanın merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını, Çin'in çok hızlı askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi nüfuz olarak, yani o büyümesi karşısında Amerika hegemonyası önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde biteceği gözüküyor. İşte buna karşı Amerika düşmanlarını çoğaltmak yerine en azından dostlarının sayısını artırma, evet, politikası. Putin'e bu kadar taviz vermesi, Türkiye'ye bu kadar işte övgüler dizmesinin, hı hı, altında yatan da bu. Bu nedenle İran cephesinde enerjisini harcamak istememesinden kaynaklanan bir şey. Amerika'nın İran'ı dümdüz edebilecek teknolojisi ve gücü var, bunu bilmemiz lazım. Ama bunun Amerika'ya kazancı ne olacak? Hiç. Dolayısıyla, evet, Amerika enerjisini burada tüketmek istemediği için hiç de istemediği bir
zararın ateşkese, neresinden, evet, dönülürse kar dedi. Evet. Şimdi hocam, bu mutabakatta, anlaşmada Lübnan'da da savaşın biteceğine dair madde var. Ama görüyoruz ki soykırımcı İsrail bu konuda mutabakata uymuyor ve Lübnan'a yönelik saldırılarını her geçen gün sürdürüyor. İşgal ettiği noktalardan çekilmeyeceğini ifade ediyor bebek katili Netanyahu. Bu açmaz nasıl aşılır?
Şimdi İsrail eğer Amerika'ya silah olarak, teknoloji olarak bağımlı olmamış olsa, yani kendi öz gücü olmuş olsa, İsrail'i hiçbir güç durduramaz. Yani Lübnan'ı da işgal eder, Suriye'yi de işgal eder. Yani bölgede elinin ulaşabileceği her yerde savaş, evet, katliam yapar. Ancak Amerika bu İran mutabakatıyla birlikte Lübnan'da durması gerektiğini söyledi. Fakat Netanyahu ise durduğu zaman bisiklet gibi, bisiklette durduğunuz zaman düşersiniz.
Evet.
Ve savaşı bitirdiği an iktidardan düşeceğini bildiği için Netanyahu sürekli olarak Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve bu cepheler kapansın, başka bir yerde mutlaka bir kaos ortamı, bir gerginlik çıkaracaktır ki kendi meşruiyetine zemin hazırlayabilsin.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Bir taraftan da Suriye, Hizbullah, ABD üçgeninde neler oluyor sorusu var. Çünkü ABD Başkanı Trump İsrail'e diyor ki bırak Beyrut'u, Lübnan'ı bombalamayı, artık Hizbullah'la Suriye ilgilensin diyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan da Trump'ın açıklamalarına bir cevap gelmiş. Sözleri yanlış anlaşıldı diyor Cumhurbaşkanı Şara. Burada tam olarak Trump neyi kastetti? Şara neden bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade etti? Bu açıklamaların arka planını biraz paylaşabilir misiniz? Tam olarak şöyle diyor Ahmet Şara. Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür ifadelerini kullanmış Şara. ABD Başkanı Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettiğini aktarmış.
Şimdi siyasette iki kere iki dört etmez. Trump tüccar mantığıyla düşünüyor ve şöyle bakıyor olaylara. Suriye iç savaşı sırasında mevcut Esad Baas diktatörlüğüne destek vermek için, ki Esad İran'ın çok sıkı müttefikiydi, Lübnan Hizbullah'ı karadan Esad rejimine destek verdi. Ve 10 yılı aşkın süren o iç savaş sırasında 1 milyona yakın Suriyeli muhalif, Sünni, evet, Müslüman, Arap katledildi. Ve burada da büyük ölçüde Lübnan Hizbullah'ın burada rolü var. Çünkü havadan Rusya bombalıyordu, karadan da bunlar katliam yapıyordu. Evet. Trump'ın düşüncesi şu: nasıl olsa bunların içerisinde büyük bir hınç var. Biz bırakalım, İsrail'e diyor ki sen çekil oradan. Suriye mevcut rejim Lübnan'la zaten, yani Hizbullah'la
öncesinde kavgalı
bir kini var. Onlar kendi arasında kavga etsinler.
Yesinler birbirlerini diyor yani.
Biz de
İşimize bakalım.
İşimize bakalım. Fakat Türkiye önce Amerika'ya sonra İsrail'e şunu söyledi. Şam ve Beyrut kırmızı çizgimiz. Yani artık evet. Aklınız estikçe Şam'ı ve Beyrut'u bombalamayın. Yani artık buralardan sonra iş benim milli güvenlik alanıma giriyor. İkincisi Şara yönetimine Türkiye şunu telkin etti. Tamam, Suriye iç savaşında Lübnan Hizbullah'ı size bir takım yani katliamlarda bulundu. Fakat siz şu anda Hizbullah'ı karşınıza alırsanız bölgede büyük bir katliam çıkacak. Bu da sadece İsrail'in işine yarayacak. Dolayısıyla Türkiye devlet aklı Şara'ya asla Hizbullah'la silahlı bir çatışmaya girmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Onun için de Şara hükümeti, Suriye rejimi şunu söyledi. Yani biz Suriye'nin ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü, oradaki insanların kendi evlerinde, kendi topraklarında barış içinde yaşamasını savunuyoruz deyince o Trump'ın bu tezi otomatikman çökmüş oluyor. Yani evet. Aslında kimse orada, hiçbir batılı güç, bunlar burada kardeş kardeş otursunlar, barış olsun değil. Bunlar birbirini kırsınlar da biz de bu savaşın maliyetinden kurtulalım derdindeler. Bu nedenle Lübnan'da bir Hizbullah gerçeği var. Yaklaşık olarak Lübnan'ın üçte birinde nüfus olarak, hegemonya olarak,
askeri olarak,
askeri hatta olarak bir Hizbullah gerçeği var. Ve işin garibi, Hizbullah'ın o militanları Lübnan ordusundan daha güçlü.
Evet.
Ve İsrail'e karşı koymakta. Üstelik onlar da güneyde İsrail sınırında yaşıyorlar. Ve İsrail de onları bulunmuş olduğu topraklardan kuzeye doğru sürmeye çalışıyor. Bu nedenle orası öyle bir denklem ki tuğlanın birini çektiğinizde bütün duvar üzerinize yıkılabilir. Bu nedenle de Türkiye Suriye rejimine, yeni Suriye yönetimine özellikle o Lübnan'da Hizbullah'la çatışmaya girmemesi konusunda telkinde bulunuyor ve bu da doğru yapılan bir politikadır. İsrail'i bakalım Trump durdurabilecek mi? Çok büyük ağır telefonda bile hakaretler ve küfürler yaptığı da söyleniyor Trump'ın Netanyahu'ya karşı son zamanlarda.
Tabii Netanyahu'ya, Trump'a karşı da İsrail'den yükselen sesler var. İhanete uğradık, bizi aldattı vesaire, yarı yolda bıraktı şeklinde.
PKK'lılar da Suriye'de öyle
aynı şeyi söylemişlerdi. Evet. Siz bahsettiniz az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin uyarılarını. Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan, Halep'ten başlar demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta. Bu hafta da grup toplantısında bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Şu konuşmayı yaptı, hemen bir bölümü paylaşayım müsaadenizle. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhu, sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajını siz nasıl yorumlarsınız? İsrail'in fitneleri deyince sadece Lübnan'da, Gazze'de, işte İran'da değil, aynı zamanda Kıbrıs'ta ve Yunanistan'la yaptığı Doğu Akdeniz'de de fitne çalışmaları var. Buyurun
zaten
hocam.
Zaten Doğu Akdeniz ve Kıbrıs eksenli bütün provokatif olayların gerisinde ya Fransa vardır ya da İsrail vardır.
Evet.
Bu bir veri olarak bir kenarda dursun. Fakat az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanatıyla ilgili şunu ifade edelim. Bu coğrafyada, yani Mısır'dan İran'a, Yemen'e kadar olan eski Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin menfaati karşılıklı ticaretin geliştiği. Evet. Yani diyelim ki hızlı trenle bizim Suudi Arabistan'a kadar giden bir diyelim ki güzergahın açıldığı, diyelim ki kalkınma yolu projesinin geliştiği, ülkeler arasında sınırların anlamını yitirdiği, tıpkı geçen bir yakınım Avrupa'ya gitmişti. İşte Belçika'da indik diyor, Fransa'ya gittik, Hollanda'da
yemek yedik,
öğlen yemeğini yedik, akşam Almanya'da yattık filan.
Evet.
Yani şimdi tamam bir sınırlar var ama Avrupa Birliği bunu başarmış. Biz de bu coğrafyamızda bunu başarabiliriz. Yani Halep'te öğlen yemeğini yiyip akşama Antep'te yatabiliriz.
Evet.
Diyelim ki
Beyrut'ta çay içmeye gidebiliriz.
Evet, bunların hepsi olmayacak şeyler değil. Fakat Türkiye'nin milli politikası çıkarları bölge ülkeleri arasında entegrasyonun, yani ne kadar fazla ticari ilişkilerin, turizm faaliyetlerinin fazla olursa bu Türkiye'nin çıkarınadır.
Evet.
İsrail'in politikası ise tam tersine bölgedeki etnik azınlıkları, diyelim ki Suriye'deki işte Dürzileri, Nusayrileri, PKK'lıları, işte Irak'taki diyelim ki ne kadar işte Ürdün'de, Yemen'de, şurada burada etnik azınlıklar varsa onlara bir takım lojistik destek vererek içeride bir takım huzursuzluk çıkarmak ve bölgeyi kaos ortamında tutarak kendi o sapkın düşüncesi olan Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklarda hegemonya kurmak. Yani bunu inkar da etmiyorlar. Bu nedenle Türkiye ile İsrail'in politikası, bakın mevcut AK Parti yönetimi gitse, başka bir yönetim de gelse, belki söylemleri şöyle olur ama Türkiye'nin milli çıkarları artık İsrail'le 180 derece zıt. Yani doğuyla batı gibi. Biz bölgede barışın ve entegrasyonun olması milli menfaatimize diyoruz. İsrail'de tam tersine kaosun, savaşın, bölünmüşlüğün olması İsrail'in genişlemesi için olmazsa olmaz kuraldır. Bu yönüyle Türkiye ile İsrail mutlaka karşı kamplardadır. Yani bir arada İsrail ile birlikte oturup bir masada çözüm üretmek, yani akla mantığa uygun bir şey değildir. Eğer İsrail sizinle bir masaya oturmuş, bir metne imza atmışsa, bu 5 yıl 10 yıl bir zaman kazanmak içindir. Onun kendi gizli ajandasını gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacı vardır. Bunu sağlıyordur. Yani çok basit bir örnek vereyim.
Buyurun.
91 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 15 Cumhuriyet ortaya çıktı. Ve Sovyetler Birliği topraklarında da hatır sayılır bir Yahudi nüfus vardı. İşte o sırada Yasser Arafat'la İsrail Başbakanı sanırım Isaac Rabin'di. Oslo görüşmeleri oldu. Yani 10 yıl kadar sürdü. İşte iki devletli çözüm, barış ve Sovyetler Birliği'ndeki Yahudilere el salladılar. Gelin bakın işte barış oluyor. Artık eski gerginlik kalmadı. Ve Rusya başta olmak üzere o coğrafyadan 1 milyona yakın Yahudi nüfus göç etti. Bakın 90'lı yıllarda, 1990'dan 2000'e kadar. Gelen geldi artık. Ondan sonra sudan bir bahaneyle İsrail bombardımana başladı. Oslo görüşmeleri de rafa kalktı. İşte birinci intifada, ikinci intifada vesaire. Yani İsrail diyelim ki 90'lı yıllarda böyle barış, iki toplumlu, iki devletli bir süreçten bahsederken ne bekliyormuş? O 10 yıllık süreçte eski Sovyet Rusya'dan gelecek Yahudilere bak burada bir barış ortamı var diye. O bittikten sonra biter. Yani şu anda da İsrail Mısır'la, Türkiye'yle veyahut da başka bir ülkeyle masanın etrafında oturmuş bir barıştan söz ediyorsa mutlaka bir gizli ajandası vardır. Çünkü barışın olduğu yerde İsrail'in milli menfaatleri yoktur.
Peki hocam. Buradan devam edelim. Hakikaten İsrail'in olduğu yerde barış olmuyor.
Evet.
Ve Gazze'de Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. Orada da bir ateşkes söz konusu, bir anlaşma var. Ama İsrail yine burada da uymuyor. Gazze'de yeterli miktarda yardımın girişine izin vermiyor. Ve her gün, inanın her gün insanları, çocukları katletmeye devam ediyor Gazze'de. Terör devleti İsrail, UNICEF'in bir açıklaması var hocam. Gazze'de yaşanan sözde ateşkes, evet bu ifadeyi kullanıyor UNICEF. Sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun katledildiğini bildirmiş. İran, ABD, İsrail savaşı sebebiyle Gazze maalesef biraz arka planda kalmıştı ama şimdi yeniden görünür hale gelmeye başladı. Her gün katliamlar devam ediyor. İsrail verdiği sözleri tutmuyor. Maalesef dünyadan yine herhangi bir ses çıkmıyor bu konuyla ilgili. Buyurun hocam.
Şimdi geçen hafta sanırım konuşmuştuk. Somaliland bölgesini, evet, İsrail'in tanımaya başlaması ve bizim programı dinleyenler hatırlayacaklardır. Yani uzunca bir zamandır şunu söylüyorum ben. Filistinliler dese ki biz Filistin devletini kurmaktan vazgeçtik. Biz İsrail'in vatandaşı olarak yaşamak istiyoruz. Bize bir kimlik verin. Yani Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler. Yani biz vazgeçtik.
Bütün iddialarımızdan.
Biz sadece normal bir İsrail vatandaşı olarak hayatımıza devam etmek istiyoruz. İsrail bunu da kabul etmez. İsrail en iyi Arap,
ölü Arap'tır
evet. Felsefesiyle. Dolayısıyla bunların mesela soruyorlar Tel Aviv'deki herhangi bir sivil vatandaşa, Gazze'de öldürülen çocuklar için ne diyorsunuz masum? Ben onların masum olduğuna inanmıyorum diyor.
İleride terörist olacaklar diyor.
Evet, yani bunu sıradan sivil bir vatandaş söylüyor. Bu nedenle yani bunların teolojik olarak bir sapkın bir inançları var. Eğitim sistemleri tamamen öldürmeye, yok etmeye, kendilerinin dışındakileri yaşama hakkı vermeyen bir sapkın ideolojik yapılanmalar söz konusu. Bir de şu bir ara işte İran savaşı, ABD-İran-İsrail savaşı. Şimdi de Dünya Kupası sebebiyle insanların ekranlardan golleri sayarken biz hala o Gazze'de, Batı Şeria'da, Filistin topraklarının genelinde İsrail zulmünün devam ettiğini, ateşkese rağmen katliamların düşük yoğunluklu sürdüğünü ve sınırdan girmesi gereken yardımların her defasında kısıtlandığını, insanların en doğal ihtiyaçları olan su, temiz
ilaç.
Su, ilaç, gıdaya erişmekte zorlandığını ve Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan atom bombasından çok daha fazla etkisi olan, ki son 3 yıldan beri atılan o bombalar neticesinde Gazze topraklarında zaten bir şeyin yetişmesi mümkün hale gelmedi. Hatta İsrail doğudan mevcut Gazze'nin yarıya yakında işgal etmiş durumda. Bu nedenle dışarıdan gelecek her bir paket yardıma ihtiyacı olan 2 milyon civarında bir insan var ve bunlar sınırda her geçen gün, yani diğer Müslüman ahalinin, dünya insanlık aleminin göndermiş olduğu yardımları sınırdan sokmayan bir katil, terörist bir yapıdan bahsediyoruz. Dünyada bunun bir eşi benzeri yok. Yani bakın, deprem oluyor, işte Venezuela'da deprem oldu, bir başka yerde sel oluyor, afet oluyor. Diğer ülke insanları onlara yardım gönderiyor. Hiç kimse bunu engellemiyor. Bu gönderilen yardımı da engelleyen bir katil bir oluşum söz konusu burada maalesef.
Peki hocam, şimdi hafta sonuydu zannedersem. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da temaslarda bulundu. Suriye, Mısır, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları orada buluştu. Mısır Devlet Başkanı Sisi tarafından da kabul edildiler. Bu görüşmelerde İran-ABD mutabakatına dair gelişmeler ele alındı. Yine Gazze'de yaşananlar ele alındı. Bir ara konuşuyorduk hocam, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan bir pakt oluşturur mu? Askeri bir birliktelik. Bu ne durumdadır? Bu görüşmeler sizin için ne anlama geliyor? Bir de İran'ın bir teşebbüsü var. Bir İslam ordusu korunması için yakın zamanda yine bir açıklama geldi. Siz bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız?
Rahmetli Erbakan Hoca'nın böyle ortak bir para, ortak bir ordu, bu İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilgili böyle hayalleri var idi. Fakat bunun ete kemiğe büründürülmesi için benim bu ayki Altınoluk dergisinin sayısında da söylemiştim. Bu bölge Roma'da olsun, Selçuklu'da, Osmanlı'da olsun, büyük bir katalizör gücün etrafında kenetlendiği zaman huzur ve sükun bulabiliyor. Ama o tesbihin imamesi Osmanlı'nın 1920'li yıllarda perdest edilip ortadan kaldırılmasıyla bugün imamesi kopan tesbih taneleri gibi her biri birine savrulmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tekrar bunun toparlayıcı olabilmesi için bir lokomotifin, bir imamenin olması gerekiyor. İşte Türkiye'nin son yıllarda ekonomik olarak, savunma sanayisi olarak ayakları üzerinde durmaya başlaması bu konuda bir ümit ışığı doğurmuş gözüküyor. Türkiye'nin, Pakistan'ın, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın bir masanın etrafında oturup sadece kahve içseler ve dünya kamuoyuna bu fotoğrafı vermiş olmaları bile bir
önemli.
Önemlidir, kazanımdır. Çünkü Bu İran saldırısı Körfez'deki ülkelere şu gerçeği gösterdi. Yani siz mutlak Amerikan korumasına sığınarak bütün petrodolarlarınızı, milyarlarca doları verdiğiniz o füzeler, uçaklar hiçbir işe yaramadı. Bak İran sizi istediği zaman vurabiliyor ve Amerika'da İsrail korumaktan başka bir şey yapmıyor. Ve Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt artık şunu gördüler. Biz dünyada başka güçler de olduğunu, Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin savunma sanayinde belli noktaya geldiğini ve başka alternatiflerin de olduğunu düşünmeye başladıkları için İran'la Amerika'nın apar topar anlaşmaya varma noktasına gelmesindeki bir sebep de budur. Artık Amerika bölge ülkelerini eskisi olduğu gibi avucunda tutamayacaktır. Onlar evet, farklı mecralarda kendi güvenliklerini garanti altına alacak, bir takım açılımlar yapacaktır. İşte Türkiye bu aşamada bölge ülkelerini kendi kanatlarının altında toplayabilecek bir atılım yapabilirse, yani şöyle söyleyelim, bir Ürdün için, bir Yemen için, bir Suriye için, Irak için Türkiye ile birlikte olduğun zaman acaba Amerika'nın veyahut da İsrail'in veya Batı'nın taarruzlarına karşı koyabilecek güç kendilerinde vehmettikleri an olurlar. Ama şu an hala o gücün kendilerinde olmadığını bildikleri evet, için bu şekilde her biri bir noktaya savrulmuş durumdalar.
Peki hocam, devam edelim yine önemli bir noktadan. Hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı kızıştı. Ukrayna Moskova işlerine kadar saldırılarını genişletti. Bu gelişme üzerine Putin'den alışılmadık bir çıkış geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul anlaşmaları temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi. İstanbul temelli o müzakereler her iki tarafın da kabul ettiği maddeleri içeriyordu dedi. Putin'i bu açıklamaya yapmaya ne ikna etti? Buyurun hocam.
Şimdi 3-4 yıldan beri savaş Ukrayna toprakları içerisinde, işte Kırım, Donbas, Luhansk dediğimiz, yani Rusya Kırım sınırında ve Kırım'ın yaklaşık %20-25'ini Rusya'nın işgal etmesi neticesinde bir cephe hattı boyunca bir savaş söz konusuydu. Ancak son aylarda Avrupa'nın o finans desteği ile satın alınan yeni bir takım teknolojik işte SİHA'lar, insansız dronlar artık Rusya'nın içlerine, başta rafinerler olmak üzere stratejik tesislerine 1000 kilometre, 2000 kilometre ilerisine varan saldırılar yapmaya başladılar. Gerçi Rusya'nın S-400 savunma sistemi var diyoruz ama Rusya 17 milyon kilometre karelik bir coğrafya. Yani İsrail'e bakıyorsunuz, yani
avuç içi kadar
bir yer. Evet. Rusya onun 100 katından fazla bir ülke. Dolayısıyla bu savunma, hava savunma sistemlerindeki zafiyeti de görünce Ukrayna'yı destekleyen güçler biraz daha fazla
silah
vererek, aslında Ukrayna'ya silah vererek savaşı bitirmek istiyorlar.
Yani Putin'i masaya
evet,
zorluyorlar.
Çünkü öbür türlü Putin, ben her halükarda elde ettiğim topraklardan çıkmam, kendi şartlarımı bunlara dayatırım, kabul edirlerse ederler, etmezlerse ben bu şekilde devam ederim diyordu. Çünkü savaş Ukrayna topraklarındaydı. Fakat son birkaç aydır, en son işte Moskova yakınlarına yapılan, o rafinerlere yapılan saldırılarla Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatçı ülkelerinden biri. Şu an Rusya içinde benzin, akaryakıt sıkıntısı
evet,
başlamış durumda. Çünkü rafinerlerin önemli bir kısmında hasar söz konusu. İşte burada yapılmak istenen şey şu: Zelenski'nin arkasında duran güçler Rusya'nın sadece cephe hattında değil, cephe gerisindeki stratejik noktalarına böyle can alıcı bir takım saldırılar düzenleterek Rusya'yı masaya getirmek. Nitekim Putin İstanbul mutabakatına varım dedi. Neydi?
Evet.
Şubat'ta yapılan ilk saldırıdan hemen sonra İstanbul'da bir masa toplanmıştı ve Türkiye bu iki ülkeyi barıştırmak istiyordu. Ancak başta İngiltere olmak üzere masayı dağıttılar. Zelenski'ye coşkuyu verdiler ama yıllar geçti. Onca insan hayatını kaybetti. Onca şehir yıkıldı. Ama bir avuç boyu da bir arpa boyu yol kat edilmedi. Tıpkı İran-Irak Savaşı'nın 1980-88 arası 8 yıl sürdü. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Şattül Arap bir su yolu üzerine hiç kimse de bir gıdım bir kar edemeden bu 8 yıl boyunca birbirini kırdı. İşte bu Ukrayna Savaşı da buna benzer bir kör dövüş gibi bir şey.
Peki müzakerelerin adresi yine İstanbul olur mu sizce hocam?
Putin bunu kabul etti muhtemelen. Evet. Çünkü Türkiye hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla dengeli bir dış siyaset izliyor. Mesela Batı ülkelerinin tamamı Ukrayna'nın arkasında. Amerika hakeza. Dolayısıyla ya bu coğrafyada olacaksa bu barış İstanbul ve Türkiye ideal bir alabulucu olabilir muhtemelen.
Peki hocam. Ankara'da önümüzdeki günlerde dev bir zirveye ev sahipliği yapacak NATO zirvesi liderler toplantısı 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak hocam. Olağanüstü önlemler alınıyor. Güvenlik tedbirleri Ankara'da had safhada. Dünya liderleri gelecek. Trump da geçen gün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı Beyaz Saray'da. Orada NATO zirvesi konuşuldu. Şu ifadeyi kullandı aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer olmasaydı bu zirveye katılmazdım dedi. Onun için gidiyorum dedi. Orada bir açıklamada da bulundu. Türkiye'ye jet motoru satışına onay vereceklerini ifade etti Trump. Yani Türkiye'ye bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz sorusuna evet Erdoğan'ı sevindirecek şeylerle gidiyorum dedi. Bunun üzerine ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için de resmen harekete geçmiş hocam. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmiş. Satış onayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F-110 motoru alacakmış ve böylece de yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşikte geçilmiş olacakmış. Evet, bu gelişmeleri hem NATO zirvesini hem Trump'ın bu jet motoru konusunda yaptığı açıklamayı nasıl yorumlarsınız? Buradan devam edelim.
Şimdi NATO kuruluşundan bu yana yani 1948'den bugüne kadar birçok badireler geçirmiştir. Ama bir gerçek var. NATO'nun adı da zaten North Atlantic Territory Organization diyoruz. Evet. Kuzey Atlantik Savunma Paktı. Yani Atlas Okyanusu'nun her iki yakasında Amerika ve Avrupa yakasındaki devletleri Rusya, eski Sovyetler Birliği'ne karşı korumaktı. Şimdi eski Sovyetler Birliği yıkıldı. Şu anda NATO kendine aslında bir düşman arıyor idi. Trump'ın Avrupa'ya açıkça söylediği bir fotoğraf var. Diyor ki siz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 60 senedir 70 senedir savunmaya para harcamıyorsunuz. Refahınıza ve kalkınmanıza harcıyorsunuz. Sizin güvenliğinizi biz sağlıyoruz. Artık diyor, ben bunu yapmayacağım. NATO dediğiniz şey Amerika'dır. Çünkü silah da onda, para da onda. Yani Amerika'ya kaldırdığınız zaman yani diyelim ki 50 katarlı bir tren düşünün. Lokomotifi kaldırınca geri kalan bir şey olmuyor.
Vagonlar hareket edemez.
Vagonlar. Dolayısıyla yani 30 küsur ülkesi olan NATO'da Amerika'yı çıkardığınız zaman ikinci silahlı güç Türkiye'dir. İşte sanırım Trump'ın bu kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler düzmesi, metiyeler düzmesi, Erdoğan olduğu için Türkiye'ye geliyorum demesi, NATO'nun tarihindeki bir kırılma noktası yaşayacağı öngörülüyor. Bu da şudur, Amerika eski Amerika olmayacak NATO'da. Yani diyecek ki bunu ya siz kendi başınızın çaresine bakın ya artık farklı bir format atılacak. Yani bu düzende gitmeyeceğini Trump açıkça söyledi. Peki Amerikasız bir NATO nasıl bir NATO olur? Evet. Onda da Türkiye başat aktör olur. Sanırım benim kişisel kanaatim Amerika Birleşik Devletleri kendisini Pasifik'e yoğunlaştırmak için NATO'daki bu lokomotiflik görevini Türkiye'ye devredip yani siz Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'yı koruma misyonunu yapın. Ben buraya artık fazla para harcamak istemiyorum. Yine sizinle dostluğumuz, müttefikliğimiz kalsın. Ben enerjimi Pasifik'e yöneltmek istiyorum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama bunu bekleyip göreceğiz. Fakat NATO zirvesinde Türkiye'nin o savunma sanayindeki gelişmeleri ve oradaki zaten o billboardlara da şu anda yansımaya başlamış. Türkiye artık Amerika'dan sonra NATO'da iki numara olduğu bu zirvede de tescilleniyor. Yani lokomotif Amerika ama Amerika'dan sonra
Türkiye.
Yani Türkiye'nin artık İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın önünde bir askeri bir savunma gücü olduğu ortaya çıktı.
Peki bu jet motorunun satışına onay verilmesi, bir de F-35 programına dönüş, katsa yaptırımlarının tamamen kaldırılması
oradaki
beklentisi de söz konusu.
Oradaki konu şu, F-35'ten Türkiye'yi çıkardılar, Türkiye Kaan'ı yaptı.
Evet.
Yani şu an Kaan'ın motoru...
Kendi motorumuzu geliştiriyoruz ama uzun soluklu bir şey.
Ve o savunma sanayi müsteşarının söylediği, şu anda Amerika'nın kullanmış olduğu veya bize vermeyi tasarladığı o jet motorundan daha bir üst versiyonunu Türkiye
üretiyor.
Üretiyor, geliştiriyor. Ve Amerika şunu gördü. 1974 Kıbrıs bizim barış harekatından sonra bize ambargo uyguladı. Aselsan kuruldu.
Evet.
Yani her ambargo neticesinde hani kötü komşu insan hacet sahibi yapar ilkesi gereği Türkiye savunma sanayinde bu noktaya gelmişse aslında başta Amerika ve NATO olmak üzere müttefik bildiğimiz, dost bildiğimiz ülkelerin bize attığı kazıklar neticesinde kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Amerika bunu gördüğü için aslında o Kaan motorunun geliştirilmesini belki akamete uğratmak, belki şey yapmak için bu jet motorlarını satmayı teklif ediyor ve bir diğer konu da artık müttefiklik ilişkisini tazelemek istiyor.
Evet.
Yani az önce de ifade ettiğim gibi Orta Doğu coğrafyasında İsrail'e oturduğun yerde ya bölgede de ben artık kaos kargaşa istemiyorum. Buranın güvenliğinden sorumlu da Türkiye'yi bırakıp ben başka coğrafyalara yelken açmak istiyorum diyor. Amerika'nın aslındaki şeyi bu. Ama burası da benim arka bahçem olarak kalacak diyor. Yani burayı ben terk etmiyorum fakat burada fazla para harcayıp kendimi yormak istemiyorum. Türkiye'ye burayı
havale ediyorum.
Gibi bir şey çıkıyor işte. Türkiye ile olan bu kadar jestlerin altında yatan gerçek de budur.
Evet, katsa yaptırımlarının kalkması da bekleniyor. Bu da önümüzdeki günlerde beklediğimiz bir şey. Şimdi hocam de bu arada 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek Trump'ın ziyaretiyle. 17 yıl aradan sonra bir ABD başkanı Türkiye'ye gelecekmiş. Bu notu da ekleyelim.
Evet.
Şimdi bir diğer konu hocam, Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, Aselsan'ı ziyaret etti. Polonya ile askeri anlamda ilişkilerimiz güçleniyor. Karşılıklı anlaşmalarımız var. Orada Aselsan'ın zannederim kurduğu bir askeri tesis de var. Polonya ile Türkiye ilişkilerine bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Tarihi olarak Polonya ile ne gibi bağlarımız var? Buyurun hocam.
Şimdi Balkanlardaki Bosna'yı ya bizim o eski Osmanlı coğrafyasını bir kenara bırakacak olursak Avrupa içerisinde iki tane tarihi bağlarımız olan ve Türkiye'yi gerçekten yani halklar bazında da seven iki ülke vardı. Biri İrlanda'dır, biri Polonya'dır. Yani Polonya halkı içerisinde de Türkiye'ye bir sempati vardır. Bunun sebebi tarihte Lehistan diye bir devlet vardı.
Evet.
Bu Lehistan'ı Rusya ve Avrupa ülkeleri kendi aralarında paylaşıyorlar. Leh Kralı Türkiye'ye, Osmanlı'ya sığınmak zorunda kalıyor. Fakat Osmanlı Meclisi sürekli olarak uluslararası arenada Lehistan'ın varlığını biz tanıyoruz diyor. Yani siz bu ülkeyi hamlettiniz ama diyor sonuçta tekrar küllerinden bugünkü Polonya doğdu ve Türkiye tarihi süreç içerisinde hiçbir zaman o Lehistan'ın varlığını hep nasıl ki şu anda ortada bir Filistin devleti yok ama biz Filistin'i tanıyoruz diyoruz aynı şekilde bu nedenle Türkiye'ye karşı bir minnettarlığı söz konusudur. Polonyalıların işte bu Polonezköy
ismi oradan geliyor.
Geliyor. Şu anda Türkiye-Polonya ilişkilerini şöyle değerlendirebiliriz. Polonya Varşova Paktı üyesiydi zaten. Varşova ismi de Polonya şehrinden geliyor. Rusya'nın elinden çok çekmiş. Çünkü toprakları işgal edilmiş. Tarih boyunca bir takım gadre uğramış. Ve Avrupa Birliği'ne girdikten sonra da en hızlı kalkınan Avrupa ülkesi durumunda şu anda Polonya. Nüfus olarak da 40 milyona yakın bir nüfusu var. Ve Türkiye ile olan ilişkilerini başta savunma sanayi üzerine ikame etmek üzere, yani NATO üyesi iki ülke Türkiye ile ilişkilerinde birinci derecede Türkiye'nin savunma sanayindeki yeni üretmiş olduğu silah sistemlerinden satın almak ve işbirliğini geliştirmek, ortak bir takım projeler yürütmek üzere konuşuluyor. Yani birçok şey konuşuldu ama ana şey, başlık, Türkiye'nin savunma sanayisinin Polonya tarafından izlenmesi, bir takım ürünlerin satın alınması, bir kısmının da birlikte üretim projesi konusunda yapılan şeydir. Bir de tarihten gelen bir bağ, dostluk ve bağ vardır.
Peki, o bölgeden çok ayrılmadan yeni bir konuyu sizinle paylaşayım. Büyük Romanya hayali yeniden gündem deniliyor. Romanya Meclisi'nin aldığı bir karar var hocam. Romanya Temsilciler Meclisi ülkenin Moldova ile birleşmesini öngören yasa teklifini onaylamış. Bu ne anlama geliyor? Moldova ve Romanya'nın ilişkisi nedir?
Şimdi biz karayoluyla Moldova'ya gitmiştik. Komrat'ta bir sempozyum vardı bundan 5-6 yıl önce. Şimdi Bulgaristan'ı geçiyorsunuz, Romanya, Tuna Nehri'nden sonra. Yani Romanya'nın bir vilayeti gibidir Moldova. Zaten insanların etnik, dini, kültürel yapısı Romanya ile Moldova aynıdır. Zaten Romanya dediğimiz yer eski Eflak ve Boğda'nın birleşmesiyle oluşan bir devlet. Dolayısıyla tarih, yani Konya ile Kayseri gibi diyelim. Yani kültürel olarak aynılar. Fakat işte o Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde Romanya topraklarının bir kısmı işgal edilerek orada da Moldova Cumhuriyeti ihsas edilmiş. Yani Sovyetler Birliği 15 cumhuriyetten oluşuyordu. Bunun 3 tanesi diyelim ki Kafkas Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. İşte 3 tanesi Baltık Cumhuriyeti diyelim ki Litvanya, Letonya, Estonya gibi. Evet. İşte bir de Moldova var. Bu Moldova aslında Romanya'dan koparılan bir parçada oluşulan, şu anda Sovyetler Birliği dağılınca da Moldova ayrı bir devlet oldu. Fakat bu Moldova içerisinde de Gagavuz Türklerinin olduğu bir bölge var. Özel bir bölge Gagavuz. Onlar Hristiyan Ortodokstur fakat İstanbul Türkçesine yakın. Yani bize şu anda Türkiye dışında en yakın Türkçe konuşan iki toplum vardı. Biri Azerbaycanlılar, bir de bu Gagavuz Türkleri. Ve Moldova ile Avrupa Birliği ilişkileri de aslında sıcak ilişkiler içerisinde. Mart 2022'de AB'ye katılım başvurusunda bulundu Moldova. Yani bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, bir taraftan Romanya ile birleşmek istiyor. Ve muhtemelen yani hem Moldova parlamentosu bunu kabul ediyor, hem Romanya, tıpkı Hatay'ın ana vatana katılması gibi. Yani Fransız mandasından kopan bir Hatay 1939'da nasıl Türkiye ile birleşmişse, Moldova'nın da Romanya ile birleştiği haberini ileride duyarsak çok da şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam, peki devam ediyoruz. MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'yı ziyaret etti, hem de Bingazi'ye gitti. Protokol temasından ziyade sahadaki dengelere yazılmış bir not niteliğinde deniliyor bu ziyaret. MİT Başkanı Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Bingazi'de bir araya gelmiş. Bu görüşmede barış ortamının devamı, Doğu ve Batı'daki askeri yapıların tek otorite altında birleşmesi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin derinleştirilmesi konuşulmuş hocam. Nasıl değerlendirirsiniz? Hemen şunu da ekleyelim. Bu görüşmeden sonra Sumut filosu gönüllüleri Libya'da alıkonulmuştu. Hemen serbest bırakıldılar. Bu notu da ekleyelim. Buyurun.
Evet, şimdi Osmanlı döneminde, ki Trablusgarp bizim en son elimizden çıkan toprak parçasıdır. 1911'e kadar bir bizim toprağımızdır Libya. Libya 3 vilayetten oluşuyor idi. Batıda Trablus, doğuda Bingazi, güneyde de Fizan bölgesi. Fizan da Osmanlı'nın ulaşılması en zor.
Yani, uç noktası.
Fizan'da soluğu alırsın. Fizan'a gitsen seni bulurum.
Şimdi Fizan'a sürerler.
Hakkari deniyor ya şimdi Türkiye'nin en uzak noktası olarak. Bir çöl bölgesi. Şimdi hala Fizan bölgesinde o Bedevilerin kendi içerisinde özel bir yapılar var. Mısır sınırında Bingazi'de bu Hafter'in hakimiyet aldı ki petrol gaz bölgeleri Sirte Körfezi'nin hemen güneyinde Libya'nın en önemli petrol gaz bölgeleri aslında burada. Fakat başkent Tunus sınırına yakın Trablus olsun, diğer önemli şehirler, yani batıdaki bölge alan olarak küçük, iklim olarak elverişli ve nüfusun %55-60'ına sahip. Bu doğudaki Bingazi bölgesi ise petrol yatakları bunların elinde. Resmi başkent
Trablus.
Dolayısıyla Türkiye'nin ve şu andaki Sayın Dışişleri Bakanı yapmaya çalıştığı şey, eski Osmanlı şeyinde olduğu gibi biz Birleşmiş Milletler'de de 1940'lı yıllarda Libya'nın bir bütün kalması için Türkiye devleti çok büyük çaba harcamıştır. Yani batılı güçler Libya'yı 2-3 parçaya bölmeye çalışıyor. Türkiye'nin ise hedefi şu anda Bingazi ile Trablus'u, güneydeki Fizan bölgesini tekrar bir araya getirip Libya'yı bir bütün olarak, askeri olarak birleştirmek,
siyasi olarak birleştirmek
ve ekonomik kaynakların da bütün bölgeye dağıtılması. Çünkü adamın elinde ordusu var, petrol kaynaklarına hükmediyor ama de facto bir yapı. Türkiye diyor ki gelin batıdaki Trablus'la aynı masaya oturun, güçlerinizi birleştirin ve ortak bir Libya hükümeti, Libya ordusu, Libya ekonomisi üzerinde herkes, zaten 6-7 milyon nüfusu var Türkiye'nin, 2,5-3 katına yakın bir coğrafya, çok zengin. Afrika'nın en zengin petrol rezervleri Libya'dadır. Yani bir, yani Afrika'da bir numaradır Libya ve değil 7 milyon 6 milyon nüfusu, 27 milyon nüfusu da besleyebilecek zenginliğe sahip bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey, zaten bir avuç insansınız, burada birbirinizle uğraşmak yerine bir olun, bütün olun ve ülkenin kalkınmasına, refahına ortak katkıda bulunun ve Türkiye de size bu konuda destek olsun. Türkiye'nin politikası bu. Çünkü birleşik bir Libya, Türkiye'nin bu Mavi Vatan projesinde de Türkiye'nin tezini destekleyen bir noktadır. Türkiye dolayısıyla Libya'yı bir bütün yapmak için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor.
Evet hocam. Son olarak bir deprem haberiyle programımızı noktalayalım hocam. Bizim Kahramanmaraş depremine benzer bir deprem yaşadı Venezuela. İki deprem 40 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı. 200'ün üzerinde ölü var. Çok sayıda yaralı var.
O sayı çok artacaktır.
Evet.
Deprem çok şiddetli.
Türkiye desteğini bildirdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanlığı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız dediler. Evet, Venezuela bir deprem ülkesi mi bu arada?
Evet. Çünkü orada okyanus ve denize levhaların birbirleriyle dalma batmazlığını, tıpkı Japonya'da olduğu gibi tektonik hatların sınırında bir yerde. Fakat ben burada farklı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. 6 Şubat depremiyle şu andaki Venezuela'da yaşanan depremi karşılaştıralım. Biz 3 yıl sonra orada 11 tane şehri yeniden ihya ettik.
İnşa ettik,
500 bin imar tane ettik, insan ev yapıldı. Ya bırakın Venezuela'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasırga oluyor. Almanya'da bilmem bir yere sel basıyor. Ya 5 yıl geçiyor daha hala o lokal küçücük bir yerdeki hasar tamamen onarılamıyor. Ya Türkiye'nin bu yapmış olduğu bu depremin yaralarını sarması aslında dünya tarihine geçecek olağanüstü bir başarıdır. Fakat Türkiye'de nedense kendi ayağına kurşun sıkmayı marifet bilen bir yapı söz konusu, zihniyet söz konusu. Bakın göreceksiniz, Venezuela bu depremin yaralarını çok uzun bir süre saramayacaktır. Yani o yıkılan, enkaz altında kalan insanların yani onlara çadır vermek, konteyner vermek, sonradan kalıcı konutlarını yapmak, bakalım kaç yıl sürecek ki Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerinin üzerinde oturan bir ülke.
Evet.
Yani Türkiye'nin başardığı bu hikaye öyle basit bir şey değildir. Öncelikle Venezuela halkına geçmiş olsun diyoruz. Kolay bir şey değildir bu. Yani biz 1939 yılında tarihimizin en büyük depremini yaşamışız. Devlet hane başına 8 tane çivi göndermiş. Kaderine bırakmış.
Evet.
Yani bugün yapılanları biraz da takdir etmek lazım. Nankörlük etmemek lazım. Çünkü siz nimete şükrederseniz Allah onu ziyadeleştirir. Nankörlük yaparsanız da elinizden alır. Bu nedenle hamdolsun Türkiye'de şu anda altyapı çalışmaları olsun, Yani bizim maddi olarak birçok şeyimiz ziyadesiyle var da biraz şükürsüzlüğümüz, biraz 30 yaş altındaki gençlerimizin, biraz da velilerin, bugün de karne günü olduğu için söyleyeyim, ebeveynlerin, özellikle annelerin çocuklarını ben yapamadım, sen yap, ben yaşayamadım, sen yaşa deyip hazıra alıştırmış olması ve çok memnuniyetsiz bir genç kitle söz konusu. Yani maalesef, her şeyden şikayet eden fakat kendisinin de hiçbir şey yapmadığı. Bu nedenle sözümüzü şununla bitiriyorum. Hazreti Ali'nin de sözüdür bu. Ve çocuklarınız sizin yani 3-7 yaşı var diyor. İlk 7 yaş çiçeğinizdir, sevin. İkinci 7 yaş hizmetkarınızdır. Onlara iş verin. Yani anne ise kızına, babaysa oğluna ufak tefek, yani 7-14 yaş arası iş verin.
Evet.
Üçüncü 7 yaşta da diyor 14-21 yaş arası onlara sorumluluk verin. Fikrini sorun, müşaviriniz olsun, danışmanınız olsun. 21 yaşın 3. 7 yaştan sonra diyor, ya hasmınızdır ya dostunuzdur diyor, geçmiş olsun. Ama biz çocuklara 20 yaşına kadar bir oda veriyoruz. Bütün imkanları veriyoruz. Test çözüyor.
Sorumluluk vermiyoruz.
Test çözüyor, evet. Tost yiyor. Ondan sonra da diyoruz ki asi bir çocuğumuz oldu diyoruz. Aslında biraz da bizden kaynaklanıyor. Şu anda karnelerini alan çocuklara diyoruz ki tatil nedir ya? Tatil atalettir. Yani biz, benim rahmetli babam çiftçiydi. Okul bitmeden hemen tarlaya giderdik. Çalışırdık yani. Şu an çocuklar tarlada çalışmıyorlar. Bir zanaat öğrenmiyorlar.
Eskisi gibi gidip, yaz tatillerinde meslek yani öğrenme yok.
Bir meslek öğrenmiyorlar. Bir çabalar yok. Dolayısıyla biraz da biz yapıyoruz. Onlara bir ufuk, bir meşguliyet. Yani evet, yaz kurslarında gitsinler, Kur'an'ı öğrensinler ama onun dışında bile yani bir çocuk camiye, kursa gittiği zaman 2-3 saat. Ondan sonra da bir mutlaka bir meşguliyetinin olması, bir şeyler üretmesi, bunu da ben yapıyorum diyebilmesi lazım. Geleceğimizin bekası için gençlerimize mutlaka sorumluluk vermek, onları bu 3-4 aylık dönemde atalette bulundurmamak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu arada Türkiye Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyormuş. İçerisinde arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak bugün İstanbul'dan Atatürk Havalimanı'ndan hareket ediyormuş hocam. Bu bilgiyi
Türkiye
de paylaşalım.
Türkiye bu konuda en iyilerden biridir, evet. Yani arama kurtarma bakımından inşallah faydalı olurlar.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yaşanan hadiselerin arka planını, önemli başlıkları konuşma imkanı bulduk bu haftada hocamla. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.